Kitabın adı Kayboluş. Yazarı Ken Grimwood. 4. ayrım. Taze çiçekler her yerdeydi ve David de oradaydı. Her şey yoluna girecekti gerçekten. David, konuşma canım, uzan ve dinlen. David, işe yaradı ha? İşe yaradı. Olayı başlattılar ve benim auram vardı ve sonra... Durdurdular, birdenbire kestiler. Sihir gibi. Artık ben de durdurabilirim, mecbur kaldığım zaman. Harika değil mi? Harika hayatım, dünyadaki en harika şey. Öyle, değil mi? Benim için en azından. İkimiz için de meleğim. Uzanıp yüzünü okşadı ve o da nefesini David'in eline verdi. Komik görünüyorum değil mi? Saçım yok, sadece bandajlar. Beni böyle de sevebilir misin? Sus, aptal melek. Bana peruğumu getirecek misin? Bir de çizim defterlerimi ve kara kalemlerimi. Getirdim bile. Şuradalar, istediğin zaman kullanabilirsin. Gülümseyip David'in elini tuttuğu, bir süreliğine sessizlik içinde rahatlayabildiği için mutluydu. Şiddetli baş ağrısı biraz hafiflemeye başlamıştı, ancak sargı bezinin altındaki kafa derisi acıyordu. Doktor Gerik diğer kısma ne zaman başlayacaklarını söyledi mi? David'in yüzü soğudu ve eli kasıldı. Umarım hiçbir zaman. Bu konuda ne hissettiğimi biliyorsun. Ama kabul ettim David. Hem ilginç olabilir. İlginç mi? Lanet olsun. Neye bulaştığını biliyor musun? O biliyor mu? O harika bir adam ve bildiğim kadarıyla hayatımı kurtardı. İnsanlığın iyiliği için olduğunu söylüyor ve ona güveniyorum. Lanet olsun. İnsanlığı da canı cehenneme. Benim tek önemsediğim sensin ve umarım hala şansın varken fikrini değiştirirsin. İçini çekti ve elini David'in elinden kurtardı. Yüzünü duvara çevirdi. Düşüneceğim David. Gerçekten. Ama düşünmeyeceğini biliyordu. Kararını vermişti. Bir hafta içinde ön teşhis doğrulandı ve genişletildi. Elizabeth, alt ön temporal lob odaklı idiopatik grand mal epilepsiden muzdaripti. Krizler arada sırada kesik kesik görülen ışık uyarısından kaynaklanıyordu ama daha çok spontane bir doğası vardı ve ardından koklama aurası geliyordu. Doktor Prentice ve diğer klinik çalışanları garip terimleri Elizabeth ve ailesine sabırla açıkladı. İdiopatik krizlerin belirli bir psikolojik nedeni olmadığını gösteriyordu. Yani bir lezyon veya tümör ya da görünür bir yaralanma kaynaklı değildi. Beynindeki periyodik işlev bozukluğunun bir nedeni olmalıydı. Ancak bu her neyse mikroskopik bir şeydi ve röntgenle görülemiyordu. Grand mal kasılmaların bütün bedenini etkilemesi anlamına geliyordu. Petit malda veya epilepsinin psikomotor türlerinde olduğu gibi vücudun veya zihnin ufak alanları etkilenmiyordu. Herhangi bir yapısal anormallik bulunmadığından krizlerin hangi noktadan kaynaklandığını tanımlamak zordu. Ancak beyin elektrosunda metazol kaynaklı kasılmalarda alt ön temporal lobda görülen anormallikler sorunun buradan kaynaklanıyor olabileceğini gösteriyordu. Bu teori Elizabeth'in her krizden önce gül kokusu aldığını söylemesiyle güçleniyordu. Doktor Prentice aileye epileptiklerin çoğunun krizlerden saniyeler veya saatler önce bir tür içsel uyarı yaşadığını, bu auraların her türlü formu alabileceğini ancak her bireyde aynı kaldığını açıklamıştı. Bazı hastalar zil sesi veya başka tuhaf sesler duyduklarını söylemiş, diğerleri aniden vücutlarının bir yerine gizemli bir elin dokunduğunu ya da onları okşadığını, bazıları hayal gördüğünü iddia etmişti. Başkaları da açıklanamaz bir korku ve üzüntü duyduklarını dile getirmişti. Bilinmeyen nedenlerden ötürü en genel aura midede inanılmaz bir gaz hissetmekti. Elizabeth'in hayalet gülleri beynindeki rahatsızlığın koku duyusuyla alakalı bir alanda kaynaklandığına işaret ediyordu. Koku duyusuyla ilgili olan yerde iki uzun tüpvari yapı bulunuyordu ve bunlara olfaktor korteks adı veriliyordu. Bu beyinsel organlar ön temporal lobların hemen altında kalıyordu ve kızın hastalığı buradan kaynaklanıyor gibi görünüyordu. Elizabeth'in epilepsi yüzünden doğrudan bir tehlike altında olmadığı dikkatlice açıklandı. Krizler yüzünden ölüm veya zihninde bir kötüleşme olasılığıyla karşı karşıya değildi. Ancak bir ateşin yakınlarındayken, banyodayken ya da düşüp sert bir objeye çarpabileceği ortamlarda yaralanma olasılığı vardı. Aurası olan gül kokusu 10-12 saniye sürdüğünden buna dikkat etmesi ve kendini krize hazırlayıp bir yere uzanması söylendi. Belli sporların, örneğin at binmenin, yüzmenin ve bisiklet sürmenin tehlike potansiyeli vardı. Diğer aktiviteler, örneğin tenis ve voleybol, yasak olmadığı gibi terapi özelliğine de sahipti. Çünkü bunlarda yer almak için gereken konsantrasyon, atakları önlemek için gerekliydi. Konsantrasyon faktörü önemli vurgulandı ve Elizabeth'in durumunun en tatsız yönlerinden birine bağlandı. Çoğu epilepsi krizi, hasta en rahat olduğu zaman ve aklı boşken gerçekleşiyordu. Yani bu noktadan sonra hayal kurmak gibi güzel bir hareket tıbbi olarak yasaklanmıştı. Elizabeth 2,5 haftalık aradan sonra okula geri döndü. Kimse uzun yokluğundan bahsetmedi, hatta öğretmenleri dışında kimse onunla konuşmadı. Bir iki defa kızlardan biri yüzünde bir gülümseme ve hoş geldin ifadesiyle ona yaklaşır gibi oldu ama her defasında çocuğun yüzünde utançla karışık tereddüt duygusu belirince hiçbir şey söylenmedi ve yapılmadı. Okulda kimse onunla doğrudan göz teması kurmadı ama yine de Elizabeth bir şey beklemeden sırasında her arkasına döndüğünde hızla bakışların ondan kaçırıldığını gördü. Birkaç gün içinde kelimeyi hiç duymamasına rağmen paranoya sözcüğünün anlamını öğrenmişti. Kimse Elizabeth'i yakın mesafeden izlemiyordu. Klinikte 9 gün boyunca özellikle tetiklenmiş 5 kriz yaşamıştı ve şimdi kaygılı bir şekilde bir sonraki doğal kasılmanın gelmesini bekliyordu. Doktorlar ona verdikleri ilacın bütün sorunlarını birdenbire ortadan kaldırmasını beklememesi gerektiğini açıkça söylemişlerdi. Epilepsi için sihirli bir ilaç yoktu ve her hasta ancak çeşitli ilaçların karışımından oluşan bir deneme yanılma sürecinden geçtikten sonra onlara nispeten krizsiz bir hayat sağlayacak, yan etkisi olmayan bir tedavi bulabilirdi. Yine de Elizabeth, fenobarbitalle karışık kırmızı-beyaz dilantin kapsüllerinden her içişinde şanslı bir insan olmayı ve hayatına yeniden başlayabilmesini sağlayacak doğru miktardaki doğru maddenin bu olması için dua ediyordu. İlaçların krizlerini durdurup durduramayacağını öğrenme fırsatı asla olmadı. Krizsiz 6 gün geçirebildi ama bu mucize için o kadar minnettardı ki ilaçların neden olduğu sersemliği ve arada sırada çift görmesini görmezden geldi ve hatta gizlemeye çalıştı. Bayan Kane, okul hemşiresi, bu olasılığa karşı tetikteydi ve Elizabeth'in öğretmenlerinden gelen raporlar kolaylıkla bir araya getirildi. Klinikteki doktorlara haber verildi ve reçetesi hemen değiştirilip daha az dozajda bir fenobarbital ve ayrı misolin tabletleri yazıldı. Bu defa Elizabeth uyuşukluk hissiyle daha çok savaştı ve çoğu derste eskiye nazaran daha uyanık görünmeyi başardı. Kusma hissini bir noktaya kadar bastırmayı öğrenmişti. Ders aralarına dek bekliyor, sonra kendini tuvaletteki kabinlerden birine kilitliyordu. Ancak tedavi devam ederken kusması arttı ve bir hafta içinde 4 kilo verdi. Zayıf ve solgun yüzü hemşirelerin dikkatini çekti ve çok geçmeden sık tuvalet ziyaretleri fark edildi, misolin kesildi. Yine fenobarbitalle karışık amfetamin içerikli bir dizi deney yapıldı. Bunların işe yaraması ve barbituratin yarattığı yorgunluğu gidermesi umuldu. Desoksin almaya başladıktan 2 gün sonra Elizabeth klinikten çıktığından beri ilk kez kriz geçirdi. Dextiren, atabiren ve aralen de desoksiden etkili çıkmadı. Bu ilaçları kullanırken de en azından bir defa kriz geçirdi. Noel geldiğinde okulda herkes Elizabeth'in 1-2 krizine tanıklık etmişti. Elizabeth'in evde olduğu gün özel bir kurul toplandı ve çocuklara Elizabeth kriz geçirdiği zaman uygulamaları gereken doğru prosedürler açıklandı. Birkaç veli Chandler denen kızın okuldan uzaklaştırılmasını talep etti, en azından korkunç durumu geçene kadar. Elizabeth ve ailesinin bu taleplerden hiç haberi olmadı ve söz konusu ailelere hem hemşireden hem de okul müdüründen buz gibi ve eğitici yanıtlar geldi. Tatilde Elizabeth'e Ritalin ve Librium karışımı verildi. Krizler durdu ama Elizabeth çok gergin ve sinirli oldu, neredeyse her gece titreyerek duygusal yorgunluk yaşadı. İlaçların dengesiyle oynanarak çeşitli türevleri denendi, ancak kabul edilebilir bir uzlaşma sağlanamadı. İlaçların her türlü kullanımında Elizabeth ya çok gergin ya da çok yorgun oluyordu, etkiler hiçbir şekilde umulduğu gibi sıfıra inmedi. Ocak 1964'te okul tekrar başladığında klinik personeli Elizabeth'in vakasında sakinleştirici, barbiturat, amfetamin kombinasyonundan tamamen vazgeçip ufak ancak kesin bir risk alarak ona daha güçlü, gerçek bir antikonvülsan vermeye başladılar. Bu süreçte Elizabeth'in ilk görüştüğü doktoru tarafından öngörülen karaciğer, böbrek ve kan testlerini günlük olarak olması gerekecekti. Doktoru bu aşamada vakayı doğum bir ilgi ve endişeyle takip ediyordu. Birdenbire Elizabeth günde 3 fenenurone almaya başlar başlamaz kendini hiç hasta olmamış gibi hissetti. Krizleri tamamen ortadan kalktı, okulda uyanık ve katılımcıydı ve aylardır olmadığı kadar rahattı. İlacın yaygın yan etkilerini görüp görmediğini kontrol etmek için yakından gözlendi. Ancak hiçbir kızarıklık olmadı, kilo vermek yerine kilo aldı. Misoline'deki kusma ve baş dönmesini yaşamadı ve herhangi bir kişilik değişikliği göstermeksizin mutlu ve canlıydı. O kış krizlerin ortadan kalktığı ve geri dönmeyeceği iyice aşikar olduğunda Elizabeth kabuğundan sıyrılmaya başladı. Öyle ki hastalığından önceki halinden bile fazla. Okuldaki herkes onu her zamankinden daha içten gülerken görünce ve oldum olası utangaçlığının yeni ve cana yakın agresifliğinin ışığında yok olduğuna şahit olunca çok şaşırdı. Diğer öğrenciler hala onunla konuşurken kendilerini biraz tuhaf hissetseler dahi bunun önemi yoktu, artık onlarla konuşabilirdi, önce dışlanıp sonra affedilen birinin özgüveniyle oyunlara ve sohbetlere katılabilirdi. Herkesle arkadaş olmak gibi mutlu bir kararlılıkta yola koyuldu ve taktiği işe yaramaya başladı. Yavaş yavaş Elizabeth okulun en özel sosyal gruplarına üye oldu, üstelik herkesin hafızalarındaki en beklenmedik anda yere düşüp titremesi, ağzının köpürmesi ve altına işemesi gibi utanç verici, konuşulmayan anılara rağmen. Bu tatsız anının gücünü kontrol edebilecek tek kişi oydu. İster kendi zihninde, ister okul arkadaşlarının zihinlerinde ve artık onlarla kolay, soğukkanlı bir şekilde yüzleşebilirken tüm bunlar hiç yaşanmamış gibi geliyordu. 3 ay sonra Elizabeth, Doktor Gibbons'a yaptığı düzenli ziyaretleri bile kesince bir zamanlar ona rahatsızlık veren iğne ve örnek ilaç kutuları da ortadan kalkmış oldu. Bu normal rutininin bir diğer parçasıydı ve tuhaf, söylemesi imkansız isimleri olan testlerin artık onunla bir ilgisi yoktu. Niceliksel idrar, ürobilinojen ve bromosülfein boya birikimi ve sarılık indeksi ve timol, türbidite ve serum, glutamik, oksalasetik, transaminaz kararlılığı, bunlar Elizabeth'in programıyla alakasız dış etkenlerdi, yaşanıp unutulması gereken önemsiz görevler. Sonra sonuçlar birikmeye ve belli bir düzen göstermeye başladı. Elizabeth, karaciğeri pnevmorone ve onun yan ürünlerini üretemeyen 1/4 kişiden biriydi. Özetle suni ancak kritik bir hepatit türü taşıyordu. Tedaviye hemen son verilmezse ciddi ve geri dönüş olmayan bir karaciğer hasarı görecek ve 1 yıl içinde ölecekti. Bu hassasiyet peganon ve mesantoin gibi diğer en etkili antikonvülsanların deneysel kullanımında da geçerliydi. Her iki ilacın da karaciğer sorunlarına neden olduğu biliniyordu ve anlamayacak kadar tehlikeli bir risk söz konusuydu. Tüm ilaç türleri denenmiş ve tükenmişti. Ancak ufak değişiklikler denenebilir. Örneğin Librium yerine Valium kullanılabilirdi. Ama herkes büyük bir değişiklik olmayacağının farkındaydı. Gerçekten ve kusursuz işe yarayan tek şey kızı az daha öldürüyordu. Geriye hiçbir mucize kalmamıştı. 1964 yazında son bir tedavide karar kılındı. Günde 50 mg Ritalin ve yarım fenobarbital. İki ilacın kombinasyonu kızı biraz yorgun ve bayışık yapıyordu ama ya bunu ya da sürekli gerginliği seçmek zorundaydılar. Uzun tartışmalardan sonra klinik personeli Elizabeth'in hayatında mevcut olan zorlukları göz önünde bulundurarak uyuşuklukla daha rahat baş edebileceğinde karar kıldı. Ritalin ve fenobarbital krizleri tamamen ortadan kaldırmıyordu. Bu etkiyi ancak pnevrone gösteriyordu ama en azından krizleri minimuma indirebiliyordu. Bu demek oluyordu ki Elizabeth ayda bir iki kriz geçirecekti, genellikle de regl döneminden hemen önce. Bu sayıyı azaltmanın güvenli bir yolu yoktu ama en azından Elizabeth'in ne bekleyeceğine dair iyi bir fikri vardı. O mevsim kasabanın geri kalanı oturma eylemleri, yürüyüşler ve şiddetli misillemelerle meşguldü. Elizabeth'in anne babası artık kızlarının hastalığını öyle ya da böyle kabullenmişti ama Elizabeth krizlerin geri gelişini görmezden gelemiyordu. Hareketli sosyal hayatı kısa ömürlü olmuştu ve liseye haklı endişelerle başladı. İçten içe siyahlar da onun gibi mi hissediyor diye merak ediyordu, saldırgan bir dünyada silinmez bir yabancı damgası yemiş gibi. Aynı anlamda kullanılan ifadelerin tanıdık gelişi ve masumiyeti şaşırtıcıydı. O kadar sinirliydi ki kriz geçirmek üzereydi. Bakıyorum da ağzın köpürdü. Seni spastik. Onları duymadığı zamanlarda bile herkes Elizabeth'in onları dinlediğini hatırladığında kızarıp gülüştüğünde ve konuyu hemen değiştiriverdiğinde Elizabeth bu yorumları fark ediyordu. Lisedeki ilk yılında gün be gün daha da içine kapandı. Nadiren açılıp yeni arkadaşlar edinmeye veya normal görünmeye çalıştığı zamanlarda ilerlemesi bir iki hafta içinde başka bir krizde son buluyor, yine küçük düşürücü bir durumda kalıyordu. Bir keresinde bayrak töreninde yemin ederken, bir kere toplantıda, iki defa koridorda, bir kere karda. Listenin sonu gelmiyor, giderek uzuyordu. Krizler kadar kötü olan bir şey de ilaçların neden olduğu sürekli uyuşukluktu. Eskiden diğer arkadaşlarından daha canlıydı ama şimdi sadece uyanık kalmak için her gün mücadele ediyordu, sadece bir gün önce ne söylendiğini hatırlamak için. Bazen büyük sınavlar için gizlice fenobarbitali almıyor ya da ilacın yarısını sürüyordu. Ama o zaman da o kadar gergin oluyordu ki uyuşuk olduğu zamanlardan daha iyi konsantre olamıyordu. Bir kere de sınav esnasında kriz geçirmişti. Lise 2'de ilk defa erkek bir öğretmeni oldu. Adamın gür, dağınık saçları vardı, tweed ceketler giyiyor, her zaman London Duck tütünü kokuyordu. Jane'i tartışırken Elizabeth, adamın yalnızlığın ve kadınlığın acılarını çok iyi anladığını biliyordu. Öğretmenine yazdığı ödevler ve testleri gizli aşk mesajlarıyla doluydu ve adam derste onunla konuştuğunda Elizabeth belli belirsiz bir anlayış ve sevgi ifadesi gördüğünü düşünüyordu. Kaçınılmaz olan Kasım ayında gerçekleşti. Öğretmeni ona yardım etmekte, titreyen kafasını tutarken diğer öğrencileri yerlerinde tutmakta çok iyiydi. Ama Elizabeth uyanıp da bedenini kirli bir tuhaflık içinde görünce ve çenesindeki yapış yapış salyalarla kanı hissedince aşkı son buldu. Tanrı adeta bu hastalığı onun tüm kadınlığını silmek için, kimsenin onu hoş, yumuşak ve zarif bulmaması için kullanıyordu. O bahar Elizabeth bir arkadaş edindi ve bu ona sürpriz oldu. Karen Purdy. Ohio'dan gelen bir nakil öğrencisiydi ve cebir dersinde Elizabeth'in yanında oturuyordu. İkisi de o tuhaf sembol ve rakamların arasında kendilerini rahat hissetmiyordu ve çok geçmeden birlikte öğle yemeğine çıkmaya ve ödevlerini beraber yapmaya başladılar. Başlangıçta Elizabeth, Karen'in önünde kriz geçirmekten korkuyordu ama en sonunda geçirdiğinde Karen'in de Ohio'da epileptik bir kuzeni olduğu ve bunu hiç garipsemediği ortaya çıktı. En sonunda Elizabeth korku ve yanlış anlaşılma korkusu duymadan biriyle konuşabiliyordu. Elizabeth hayatını, hayallerini, korkularını ve toplum içinde her kriz geçirişinde yaşadığı utancı anlatırken Karen ilgi ve şefkatle onu dinliyordu. Hastalığının cinsellikle bağlantılı yönleri konuşmalarında en son dile gelen şeydi ve açıklaması en zor olandı. Karşılığında Karen de ona kendi tecrübelerini ve fantezilerini anlattı. Mastürbasyonu keşfedişini, ilk kez regil olduğunda yaşadığı anlamsız utancı, aşkları, erotik rüyaları ve gelecek aşklarının hayallerini. Elizabeth başlangıçta aynı yasak şeylerin çoğunu yaşamış olan biriyle karşılaştığına inanmakta güçlük çekti. Ama Karen'in kızlara özgü itiraflarını dinledikçe kendisinin normal olduğuna dair yeni bir güven kazandı. Ancak o yaz Karen'in babası Batı kıyısına transfer oldu ve Elizabeth yine yalnız kaldı. Kız arkadaşlıkları en azından ona kendi fikirleri ve duygularının doğruluğuna dair bir inanç kazandırmıştı. 1967 yılı şiddetli değişimlerin yaşandığı bir zamandı ancak henüz sosyal devrimlerin çok azı Richmond'a ulaşmıştı. Elizabeth farklı ve önemli bir şeyin varoluşuna dokunup onu renklendirecek ancak henüz tanımlanmamış bir şeyin yükselişini hissedebiliyordu. Gece radyoda Sergeant Pepper çalıyordu. Washington ve diğer şehirlerden gelen arabalar rengarenk, sıra dışı kıyafetleri olan uzun saçlı insanları taşıyordu. Tuhaf posterler belirmeye başlamıştı ve okuduğu dergilerde ilaçlarla ve değiştirilmiş bilinçlerle yapılan garip deneylerden bahsediliyordu. Bu yeni fenomen Richmond'lu öğrenciler tarafından hala reddedilip hor görülüyordu. Kendi geleneklerine ve belli başlı planlarına korumacı bir tavırla tutunuyorlardı. Elizabeth onların fikirlerine karşı çıkmıyordu ama giderek belli belirsiz de olsa dünyanın onu hayat dediği çarpık farkındalığı ve uyumsuzluğu da etkileyecek yönde değiştiğini hissediyordu. Amfi öğrenciler ve doktorlarla doluydu. Doktor Garrick kalabalığı zevkle süzdü. Elizabeth Austin vakasının geçmişini çoktan anlatmış, testler neticesinde krizlerin ana konuşma merkezinden kaynaklandığını tespit ettiklerini ve bu nedenle standart bir eksizyon ameliyatının imkansız olduğunu açıklamıştı. Sonra plastik bir kartı elden ele dolaştırmıştı. Karta metal bir parça yapıştırılmıştı. Bu parçanın kendi geliştirdiği bir elektrot olduğunu, NASA'nın yeni geliştirdiği çip mikrodevrelerinden yararlandığını söylemişti. Bu parçanın birkaç işlevi yerine getirebildiğini söyledi. Sadece radyo dalgası algıları ve beyni uyarmak değil, aynı zamanda basitleştirilmiş beyin dalgası analizi ve bu bilgilerin iletimi de yapabildikleri arasındaydı. Şimdi sıra elektrotun sıra dışı kullanım alanlarını açıklamaya gelmişti ve bunu yapmak için can atıyordu. Dün sabah derken duydu kendi sesini, standart kraniyal giriş ve tepki alma prosedürü esnasında elektrotlardan biri hastanın beyninin arızalı kısmına yerleştirildi. Kafatası hala açıkken ve sonda yerindeyken 5 cc metrazol verilerek kriz başlatıldı. Neredeyse anında hasta auranın başladığını belirtti. Sigara kutusundan biraz büyük, yeşil, dikdörtgen biçimde plastik bir kutuyu kaldırdı. Kutunun yüzeyinde dört siyah tuş vardı. O anda bu taşınabilir vericinin tuşlarından biri bozuldu. Aura sona erdi ve kriz gerçekleşmedi. Bu güzel sonuç, beyne yerleştirilen elektrotun iletme gücünün yaratıcı kullanımı sayesinde elde edildi. İlk olarak yüzeydeki alıcı auraya ve beyne yayılacak olan krize neden olan anormal beyin faaliyetini algıladı. Bu anormal dalganın frekansı otomatik olarak bu üniteye aktarıldı, ardından alıcı kendi kare dalga sinyalini vererek elektrotun aynı frekansta 4 miliamper 2 voltluk akım yaratmasını sağladı. Ancak bu uyarı orijinal beyin dalgasının frekansıyla uyumlu olsa da anormal dalganın 180 derece dışındaydı. Bu nedenle iki akım arasındaki ilişki eksi titreşimdi. Bu nedenle düz dalgaya neden oldu. İkisi birbirini nötrledi, böylece de kriz başlamadan durdurulmuş oldu. Elektrotun hastanın beyninde olması gereken yere yerleştirildi ve hastaya taşınabilir bir telsiz verileceğini açıklayarak devam etti. Hasta uyarı aurasını her sezdiğinde, yani gül kokusunu aldığında düğmeye kendisi basacak ve krizi engelleyecekti. Elektrotun sınırlı bir kullanım süresi yoktu. Bu sayede genç kadın hayatı boyunca başka bir kriz geçirmeyecekti. Sonra suyundan kasıtlı olarak uzun bir yudum aldı ve o anın tadını çıkardı. En iyisi şimdi geliyordu, bunu biliyordu. Bu tür vakalarda alışıldığı üzere hastanın deneysel bir takım testlere gönüllü olmasını istedik ve o da ricamızı kabul etti. Bu nedenle operasyonun kriz önleme amaçlı kısmı tamamlandıktan sonra beynin çeşitli yerlerine 17 elektrot daha yerleştirdik. Elbette bu başka sücelerde de denenmişti ve beynin elektriksel olarak uyarılmasına verilen tepkiler artık nispeten iyi biliniyordu. Ancak bu defa iki önemli fark vardı. Öncelikle diğer 17 elektrot ilk yerleştirilen parçanın çip devreli türevleriydi. Ancak eksik titreşim yerine hepsi artı titreşim sağlamak amacıyla tasarlanmışlardı. Yani mevcut yerel beyin dalgaları ve suni sinyal aynı şekilde fazla olacak. Bunun sonucu orijinal dalganın nötrlenmesi ve iptal edilmesi olmayacak. Daha önce hiçbir elektrot böyle dramatik bir etki yaratamadı. Eğer uyarı bölgesinde cansız veya küçük bir beyin dalgası varsa, doğal potansiyelinin çok ötesinde büyüyecek. Bu deneydeki ikinci önemli farklılığın hedef bölge seçimi olduğunu söyledi istekli dinleyicilerine. 17 ek elektrotun 14 tanesi sessiz bölge denen alanlara yerleştirilmişti. Normal uyarılar beynin bu kısımlarında hiçbir tepkiye neden olmuyordu. Teoriye göre, dedi, belki de beynin sessiz kısımları insan düşüncesinin en gizli ve en az anlaşılan süreçlerinin anahtarı olabilir. Beyindeki bu gizemli, kör noktaların kesin tanımlanması ve haritaların çıkarılması nörolojik bir çığır olabileceği gibi aynı zamanda felsefi bir buluş da olabilir. Şu anda insanlığın kendi aklını algılamasında bir sıçrama yapmak için en iyi şansımızı elimizde tutuyoruz. İlk deneyler yarın başlıyor ve sonuçlardan düzenli olarak haberdar olacaksınız. Şimdi, sorusu olan var mı? Aynı anda onlarca el havaya kalktı ve Gerik rastgele bir tanesini seçti. Üçüncü sıradaki sırık gibi çocuk sorusunu sorarken bile not defterine deli gibi not almaya devam ediyordu. Doktor Gerik, sizce beynin sessiz kısımları bu şekilde uyarıldığında hastaya ne olacak? Doktor heyecanla gülümsedi, yüzü neredeyse çocuksu bir coşkuyla aydınlandı. Hiçbir fikrim yok, dedi. Hem de hiç. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 51. Devamı 5. ayrımda.